Ayrım 7.
Sayfa 69. Bu arada Fauchery, Kont Muffat'ın çağrılma zamanının geldiğini düşünüyordu. Gece epey ilerlemişti. Bunun bir şaka olduğunu sanan Van der Oest, "Ciddi mi söylüyorsunuz?" diye sordu. "Çok ciddiyim. Bana verdiği görevi yapmazsam kız gözlerimi boyar. Anlarsınız ya, bir saplantı olmuş." "Öyleyse size yardım ederim dostum." Saat 11'i çalmaktaydı. Kontes kızının da yardımıyla çay ikram ediyordu. Yalnızca en yakın dostlar geldiği için fincanlarla pasta tabakları elden ele dolaşıyordu. Hanımlar ateşin karşısındaki koltuklarından bile kalkmamıştı. Çaylarını küçük yudumlarla içiyor, pastalarını parmaklarının ucuyla yiyorlardı. Sohbet müzikten alışveriş konusuna gelmişti. Boyseri'nin şekerlemelerinin, Catherine'in dondurmalarının üstüne yoktu. Öte yandan Bayan Chantereau Latin bile övüyordu. Konuşmalar gittikçe yavaşlıyor, bir yorgunluk salonu uyuşturuyordu. Steiner milletvekilini bir kanepenin köşesine sıkıştırmış, adamı kışkırtmaya başlamıştı. Dişleri şekerlemeden bozulmuş olan Bay Veno, fare gibi çatırdatarak birbiri ardına durmadan kuru pasta yiyordu. Şube müdürü de burnunu fincana sokmuş, durmadan çay içmekteydi. Kontes hiç acele etmeden bir konuktan ötekine gidiyor, hiç üstelemiyor, erkeklerin önünde birkaç saniye durarak soru soracasına bakıyor, sonra gülümseyerek geçip gidiyordu. Harlı ateş yüzünden yanakları pespembe olmuştu. Kupkuru, beceriksiz görünen kızının kardeşi gibi görünüyordu. Kocası ve Van der Oest'le konuşmakta olan Fauchery'ye yaklaşınca üçünün de sustuğunu gördü. Bunun üzerine durmadı. Daha ileriye giderek ikram etmek üzere elinde tuttuğu fincanı George Hugon'a verdi. Gazeteci neşeyle Kont Muffat'a dönerek "Bir hanım sizi akşam yemeğine çağırıyor." dedi. Akşam boyunca suratı asık duran Kont çok şaşırmış göründü. "Hangi kadın?" diye sordu. Van der Oest çağrıyı pekiştirmek için "Nana canım." dedi. Kont daha da ciddileşti. Belli belirsiz irkildi. Bu arada yüzünde hafif bir baş ağrısını andırır rahatsızlık belirdi. "İyi ama bu hanımı tanımıyorum." diye mırıldandı. Van der Oest, "Nasıl olur? Evine bile gittiniz." dedi. "Ne? Evine mi gitmişim?" "Aa öyle ya, geçen gün hayır kurumu için gitmiştim. Aklımdan çıkıvermiş. Neyse onu tanımıyorum. Bu yüzden kabul edemem." Bu şakadan hoşlanmadığını belirtmek için buz gibi bir tavır takılmıştı. Kendi mevkiindeki bir erkeğin yeri bu tür kadınların sofrası olamazdı. Van der Oest üsteledi. Bu sanatçılar arasında verilen bir yemekti. Yetenek her şeyi bağışlatırdı. Fauchery örnek olarak İskoç prensinin bir yemekte, şarkılı kahvelerde söylenen eski bir şarkıcının yanına oturmuş olduğunu anlatırken Fauchery bu kanıtlara aldırış bile etmeden çağrıyı geri çevirdi. Hatta çok kibar biri olmasına karşın öfkelendiğini belirten bir hareket bile yaptı. Ayakta karşı karşıya durmuş, çaylarını içmekte olan George'la LaFalois yanlarında konuşulan bazı sözleri işitti. LaFalois, "Bak hele, Nana'ymış bu," diye mırıldandı. "Nasıl da anlayamadım bunu." George sesini çıkarmıyordu ama alev alev yanmaktaydı. Sarı saçları karmakarışıktı. Mavi gözleri şamdan gibi parlıyordu. Birkaç gündür içinde bulunduğu ahlaksızlık onun kanını kaynatmış, yerinde duramaz duruma getirmişti. Sonunda düşlediği her şeye kavuşuyordu demek. LaFalois, "Yalnız adresi bilmiyorum," dedi. George bir solukta Haussmann Caddesi'ndeki Arkad Sokağı'yla Pascual Sokağı'nın köşesinde 3. kat dedi. Berikinin kendisine şaşkın şaşkın baktığını görünce sıkıntıdan ve kendini beğenmişlikten kıpkırmızı kesilerek "Ben de geliyorum, bu sabah çağırdı beni," diye ekledi. Ama o anda salon ayaklanıvermişti. Van der Oest ile Fauchery konta fazla ısrar edemediler. Marquis de Chartres içeriye girmişti. Herkes acele ediyordu. Marquis titrek bacaklarıyla güçlükle ilerliyordu. Solgun yüzüyle gözlerini kırpıştırarak salonun ortasında durdu. Karanlık bir sokaktan çıkmış da lambaların ışığıyla gözleri kararmış gibiydi. Kontes, "Geleceğinizi sanmıyordum babacığım," dedi. "Yarına kadar endişe içinde kalırdım." Kont anlamamış gibi karşılık vermeden kızına baktı. Tıraş edilmiş yüzündeki kocaman burnu hastalıktan şişmiş gibi görünüyordu. Alt çenesi sarkmıştı. Bayan Hugon onu böyle bitkin görünce acıdı. Sevecen bir sesle, "Çok çalışıyorsunuz," dedi. "Dinlenmeniz gerek. Bizim yaşamımızdaki insanlar işleri gençlere bırakmalı." Kont sonunda kekeleyerek, "Çalışmak mı?" "Ya evet," dedi. "Çok işim var yine." Kendini toparlıyor, iki büklüm bedenini doğrultuyor, alışkın bir hareketle elini seyrek lülelerin ensesine doğru sarktığı ak saçlarının üstünde gezdiriyordu. Bayan Dujoncoy, "Böyle geç vakitlere kadar neler yapıyorsunuz?" diye sordu. "Sizi Maliye Bakanı'nın yemeğinde sanıyordum." O sırada Kontes araya girdi. "Babam bir yasa tasarısını inceliyordu." "Evet," dedi Marquis. "Şu sıra elimde bir yasa tasarısı var. Odama kapanmıştım. Fabrikalar konusunda bir tasarı bu. İşçilerin pazar günleri çalışmamasını istedim. Hükümetin kesin bir biçimde harekete geçmek istememesi gerçekten utandırıcı. Kiliseler boşalıyor, sonunda başımıza bir felaket gelecek. Van Deures, Fauchery'e bakmıştı. İkisi de Marquis'in arkasında duruyor, söylediği sözleri ilgiyle dinliyorlardı. Van Deures ilk fırsatta Marquis'i bir kenara çekerek ona alıp köye götürdüğü güzel kadından söz edince yaşlı adam çok şaşırmış göründü. Kendisini belki de Viroflay'a gidip birkaç gün geçirdiği Baroness Decker'le görmüş olabilirlerdi. O zaman Van Deures yalnızca ölç almak için ansızın sordu. Söylesenize nerelerden geçtiniz böyle? Dirseğinizde örümcek ağları ve kireç izleri var. Marquis biraz telaşlanarak dirseğimde mi diye mırıldandı. Ha evet, biraz kirlenmiş. Evden çıkarken bunlara takılmış olmalıyım. Birçok konuk gidiyordu. Vakit gece yarısına yaklaşmaktaydı. İki uşak ses çıkarmadan boş fincanları, pasta tabaklarını kaldırıyordu. Ocağın önündeki kadınlar yine çepeçevre olmuş, halkalarını daraltmışlar, gecenin bu geç saatinde kendilerini daha da sallarak sohbet ediyorlardı. Salonun kendisi bile uyukluyor, ağır gölgeler duvarlardan aşağı iniyordu. Bunun üzerine Fauchery gitmekten söz etti. Bu arada kendini tutarak Kontes Sabine'e bakıyordu. Kontes ev sahibesi olarak konuklara ikramda bulunmak için epey çabaladıktan sonra her zamanki yerine oturmuş, sessizce dinleniyordu. Gözlerini yanmakta olan bir oduna dikmişti. Yüzü öylesine beyaz, öylesine anlamsızdı ki Fauchery kuşkuya kapıldı. Ocaktaki alevlerin ışığında ağzının kenarında bulunan kara beninin tüyleri sarı görünüyordu. Şu anda ta rengine varıncaya kadar Nana'nın beniydi bu ben. Fauchery kendini tutamayıp Van Deures'ın kulağına bunu fısıldadı. Gerçekten de böyleydi. Bunu hiç fark etmemişti. Bunun üzerine ikisi de Nana ile Kontes arasındaki benzerlikleri bulmayı sürdürdü. Onların çeneleri ve ağızları biraz benzeşiyordu ama gözler çok farklıydı. Sonra Nana'nın uysal bir tavrı vardı. Oysa Kontes'i tanıyamazdı insan. O tırnaklarını gizleyerek uyumakta olan dişi kedi gibiydi. Ayakları da sinirli bir titreyişle belli belirsiz kımıldıyordu. Fauchery yine de insan onunla yatar diye belirtti. Van Deures bakışlarıyla Kontes'i soyarken evet öyle dedi ama kalçalarına güvenmiyorum. Kalçaları yok, bahse girerim istersen. Sustu. O anda Fauchery dirseğiyle onu dürtüp önlerinde taburesine oturmuş esteli gösteriyordu. Kont ve gazeteci farkında olmadan seslerini yükseltmiş, kız da onları işitmişti herhalde. Bununla birlikte hiç kımıldamadan dimdik duruyordu. Birden boy atmış kızlarınki gibi inceydi boyu. Ensesindeki saçların bir teli bile kımıldamamıştı. Bunun üzerine 3-4 adım uzaklaştılar. Van Deures, Kontes'in çok namuslu bir kadın olduğuna yemin ediyordu. O sırada ocağın önünden sesler yükselmekteydi. Bayan Dujoncoy, Bismarck'ın nükteden biri olduğunu söylediniz. Ben de size katıldım diyordu. Ama ona dahi diyecek kadar ileri giderseniz, bu kadınlar yine ilk konuya dönmüştü. Fauchery, ne hala Bismarck mı diye fısıldadı. Bu kez kesinlikle gidiyorum. Van Deures, bekleyin dedi. Kont'tan kesin bir yanıt alalım. Kont Muffat o sırada kayınbabası ve birkaç açık suratlı adamla konuşmaktaydı. Van Deures onu bir kenara çekerek kendisinin de geleceğini ısrarla belirterek çağrısını yineledi. Bir erkek istediği yere giderdi. Bunda kimse bir kötülük görmezdi. Herhalde ilginç bir toplantı olacaktı. Kont bakışlarını eğmiş bu kanıtları sessizce dinliyordu. Marquis de Chart soru sorarcasına yanlarına yaklaşınca içinde bir çekingenlik hissetti. Neden söz edildiğini öğrenip de Fauchery onu çağırınca Marquis damadına kaçamak bir bakışla baktı. Sıkıntılı bir sessizlik oldu. Ama ikisi de birbirini yüreklendiriyordu. Kuşkusuz sonunda çağrıyı kabul edeceklerdi. Tam o anda Kont Muffat kendisine dik dik bakmakta olan Bay Vano'yu gördü. Ufak tefek yaşlı adam artık gülümsemiyordu. Yüzü sararmış, gözleri çelik gibi berrak, keskin bakışlı bir hal almıştı. Kont hemen kesin, kimsenin üstelemeyeceği bir tavırla olmaz diye yanıt verdi. Bunun üzerine Marquis daha da sert bir tavırla reddetti. Ahlaktan söz etti. Yüksek tabaka insanları örnek oluşturmalıydı. Bunun üzerine Fauchery gülümsedi. Van Deures'e elini uzattı. Onu beklemeyip gidecekti. Çünkü gazetesine uğramak zorundaydı. Öyleyse gece yarısı Nana'nın evinde buluşacağız değil mi? Lafaloz'da gidiyordu. Steiner Kontes'le vedalaşmıştı. Öteki erkekler de onları izledi. Ağızdan ağza aynı sözler dolaşıyor. Giriş holünde paltolarını giyerken herkes gece yarısı Nana'nın evinde diyordu. Annesiyle birlikte çıkmak zorunda kalan George eşikte durmuş, herkese üçüncü katta soldaki kapının tam adresini veriyordu. Bu arada Fauchery dışarı çıkmaktan önce salona son kez baktı. Van Deures yine hanımların arasındaki yerine oturmuş, Leonid Chazelle'le şakalaşıyordu. Kont Muffat ile Marquis de Chaux da konuşmaya katılıyor, zavallı Bayan Hugon gözleri açık uyuyordu. Bay Veno yeniden küçülmüş, eskisi gibi gülümsüyordu. Geniş, görkemli salonda saat ağır ağır gece yarısını çaldı. Bayan de John Coy yine sözlerini sürdürerek ''Nasıl olur, nasıl olur?'' diyordu. ''Bismarck'ın bize savaş açacağını, biz yeneceğini düşünüyorsunuz. Bakın bu söz hepsini bastırır.'' Herkes Bayan Chantereau'nun çevresinde gülüyordu. Bu sözleri söyleyen oydu. Alsace'da duymuştu. Kocasının orada bir fabrikası vardı. Kont Muffa resmi ciddiliğiyle ''Bereket versin, başımızda imparator var.'' dedi. Faucher'in işitebildiği son söz bu oldu. Kontes Sabine bir kez daha baktıktan sonra kapıyı kapattı. Kontes şube müdürüyle kurumlu kurumlu konuşuyor, bu şişman adamın konuşmasından zevk alıyormuş gibi görünüyordu. Faucher'i aldanmış olacaktı. Bunda kuşku edilecek bir yan yoktu. Çok yazıktı doğrusu. La Follows kapının önünden hadi gelmiyor musun diye seslendi. Kaldırımda da birbirlerinden ayrılırken yine aynı sözleri söylediler. Yarın Nana'nın evinde. 4. Zoe sabahtan beri daireyi yanında yamaklar ve garsonlarla gelen Brabant'ın şef garsonuna teslim etmişti. Yemekte tabakları, çatal kaşıkları, kristal bardaklardan ta sofra örtüleri ve peçetelere kadar, çiçeklere kadar her şeyi Brabant sağlayacaktı. Zaten Nana arasa da dolaplarında bir düzine takım bulamazdı. Şimdi yeniden sivrildiğinden zamanı yoktu. Ayrıca da konuklarını bir lokantada ağırlamaya tenezzül etmemişti. Böylesi daha kibarca geliyordu ona. Sanatçı olarak kazandığı başarıyı herkesin sözünü edeceği bir gece yemeğiyle kutlamak istiyordu. Yemek salonu çok küçük olduğundan şef garson masayı salona kurdurtmuştu. Biraz sıkışık olmakla birlikte 25 kişilik yer vardı. Nana gece yarısı eve döndüğünde her şey hazır mı diye sordu. Çileden çıkmış gibi görünen Zoe sert sert aman bilmiyorum diye karşılık verdi. Tanrı'ya şükür ki ben hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Adamlar tüm mutfağı ve daireyi alt üst etti. Buna karşın yine de kavga etmek zorunda kaldım. O iki kişi yine geldi vallahi. Onları kapı dışarı attım. Zoe hanımının iki eski adamından, zenci suratlıdan ve eflaklıdan söz ediyordu. Nana artık geleceğinden emin olduğundan, kendi deyimiyle kabuk değiştirmek istediğinden, onları kovmaya karar vermişti zaten. Ne yapışkan şeyler diye söylendi. Bir daha gelirlerse karakola gitmekle korkutun onları. Sonra Doğgenet'le George'u çağırdı. Adamlar paltolarını asmak için giriş holünde kalmıştı. Birbirlerine sanatçı çıkış kapısında rastlamış, Nana da onları arabasına alıp evine getirmişti. Henüz kimse gelmemiş olduğundan onlara tuvalet odasına gelmelerini, Zoe kendisini giydirirken orada beklemelerini söylüyordu. Sonra aceleyle giysisini değiştirmeden saçlarını başının üstüne toplattı. Topuzuna ve göğsüne pembe güller iliştirdi. Tuvalet odası salonunun mobilyalarıyla tıklım tıklım doluydu. Masa, kanepe, koltuk yığınları, ayakları havada, yerlerde sürünüyordu. Nana tam hazırlanmıştı ki etekliği bir tekerleğe takılıp yırtıldı. Öfkeye kapılan genç kadın küfretti. Böyle şeyler hep onun başına gelirdi. Kızgın kızgın giysisini çıkardı. Beyaz fulardan çok sade, çok yumuşak, çok ince bir giysiydi bu. Nana içine uzun gömlek giymek zorunda kalıyordu. Ancak zevkine uygun başka birini bulamayınca bunu hemen yeniden giydi. Neredeyse ağlayacaktı. Paçavracılara benzediğini düşünüyordu. Zoe onun saçlarını yeniden düzeltirken Dogene ile George yırtığı iğnelerle içeri kıvırıp tutturdu. Üçü de Nana'nın çevresinde dolanıyordu. Özellikle delikanlı yere diz çökmüş, elini eteklerinin içine daldırmıştı. Dogene saatin henüz 12'yi çeyrek geçtiğini, Sarışın Venüs'ün üçüncü perdesini cümleleri yutarak şarkıları atlayarak aceleye getirdiğini söyleyince Nana yatıştı. O aptal sürüsüne bu kadarı yeter de artırır bile, dedi. Gördünüz mü? Bu akşam ne hıyarlar vardı. Zoe kızım burada bekleyin. Yatmayın sakın. Sana gereksinmem olabilir. Vay canına tam zamanında bitti. Geliyorlar. Sonra kaçıp gitti. George hala yerdeydi. Fırağının kuyruğu yeri süpürüyordu. Dogene'nin kendisine baktığını görünce kızardı. Bu arada ikisi de karşılıklı birbirlerine sevecenlik duymaya başlamıştı. Büyük boy aynasının karşısında birbirlerinin kravatlarını yeniden bağladılar. Nana'ya sürtünmekten bembeyaz kesilmiş giysilerini fırçaladılar. George o obur bebek tavrıyla gülerek şeker gibi yiyesi geliyor insanın diye mırıldandı. O gece için tutulmuş bir uşak konukları küçük salona alıyordu. Burası küçük bir salondu. Herkes sığdırmak için içeride yalnız 4 iskemle bırakılmıştı. Bitişikteki büyük salondan tabak çanak, çatal, gümüş yemek takımlarının sesleri geliyordu. Kapının altından parlak bir ışık çizgisi görünüyordu. Nana içeri girince koltuklardan birinde Clarice Besnus'un oturmakta olduğunu gördü. Bu kızı La Follows getirmişti. Nana başarı kazandığından beri onunla senli benli olmuştu. Ne haber dedi. İlk sen geldin demek. Clarice onun yüzünden diye karşılık verdi. Geç kalmaktan hep korkar. Onun sözüne uysaydım makyajımı ve peruğumu bile çıkarmaya zamanım olmayacaktı. Nana'yı ilk kez gören genç adam da eğilerek onu selamladı. Ona kuzeninden söz etti. Heyecanını aşırı bir kibarlıkla gizliyordu. Ama Nana onu tanımadan, sözlerini dinlemeden elini sıktı. Sonra aceleyle Rose Mignon'a doğru ilerledi. Birden pek kibarlaşmıştı. Ah sevgili hanımefendi, ne kadar kibarsınız. Gelmenizi öyle istiyorum ki. Rose da çok kibar davranarak, asıl memnun olan benim, emin olun dedi. Oturun lütfen, bir şey ister misiniz? Hayır teşekkür ederim. Ah yelpazemi kürkümde unutmuşum. Steiner, sadece evime bakın. Steiner ile Mignon, Rose'un ardından içeri girmişlerdi. Bankacı geri döndü. Elinde yelpazeyle geldi. Bu sırada Mignon da kardeşçe Nana'yı öpüyor, Rose'u da öpsün diye zorluyordu. Tiyatroda tümü bir aile gibi değil miydi? Sonra Steiner'i yüreklendirmek istercesine göz kırptı. Ama Rose'un açıkça kendisine bakmasından utanarak Nana'nın elinin üzerine bir öpücük kondurmakla yetindi. O sırada Comte de Vandores, Blanche de Sivri ile birlikte göründü. Yerlere kadar eğilerek birbirlerini selamladılar. Nana törensel bir tavırla Blanche'ı koltuklardan birine götürdü. Bu arada Vandores, Fortune'nin aşağıda kapıcıyla nasıl tartıştığını anlatıyordu. Çünkü adam Lucy Stewart'ın arabasını içeriye sokmak istememişti. Giriş önünde kapıcıya sersem adam diyen Lucy'nin sesi işitildi. Sonra uşak kapıyı açınca güleç kibarlığıyla ilerleyerek kendisini tanıttı. Nana'nın iki elini tutarak görür görmez ondan hoşlandığını, onda büyük bir yetenek bulduğunu söyledi. Bu yeni ev sahibesi rolü yüzünden koltukları kabaran Nana gerçekten utanarak teşekkür etmekteydi. Bununla birlikte Fauchery geldiğinden beri aklı karışmış gibi görünüyordu. Delikanlının yanına yaklaşmaya fırsat bulur bulmaz, o gelecek mi diye sordu alçak sesle. Gazeteci, Comte Muffat'ın red yanıtını açıklamak için bir şeyler uydurmuştu. Ama Nana'nın bu ansız sorusu karşısında boş bulunarak sert bir sesle "Hayır, gelmek istemedi" diye karşılık verdi. Genç kadının sarardığını görünce yaptığı saçmalığın farkına vardı. Cümlesini çevirmeye çalışarak "Gelemedi" dedi. "Bu akşam Kontes'i İçişleri Bakanlığı'nın balosuna götürüyor." Onun kötü niyetinden kuşkulanan Nana "Böyle olsun" dedi. "Bunun acısını senden çıkarırım canım." Bu gözdağından alınan Fauchery "Yani bu tür işlerden hoşlanmam ben" dedi. "Labordet'e başvur." Birbirlerine sırtlarını döndüler. Darılmışlardı. Tam o anda Mignon, Steiner'i Nana'ya doğru itiyordu. Nana yalnız kalınca Mignon, bir dostuna iyilik yapmak isteyen babacan birinin o yüzsüz tavrıyla alçak sesle "Size bayıldığını biliyorsunuz" dedi. "Ama karımdan ödü kopuyor. Onu savunacaksınız değil mi?" Nana anlamamış görünüyordu. Gülümseyerek Rose'a, kocasına ve bankacıya bakıyordu. Sonra bankacıya "Bay Steiner, benim yanımda oturacaksınız" dedi. O sırada sokak kapısının oradan gülüşmeler, fısıldaşmalar işitildi. Birçok insan okul kaçkını çocuklar gibi neşeyle gülüp gevezelik ediyordu. Derken peşinde beş kadınla Labordet geldi. Lucy Stewart'ın kötü niyetle söylediği gibi yatılı okuluyla birlikte gelmişti. Bedenini sımsıkı sarmış mavi kadife giysisiyle Gaga da vardı içlerinde. Caroline Hackett her zamanki gibi şantili danteliyle süslü siyah saydam bir giysi giymişti. Le de Horn her zamanki gibi yine rüküştü. Şişman Tatan Nene sarışın bir kızdı. Süt nineler gibi tombul göğüsleri vardı. Son olarak içlerinde küçük Maria Blond vardı. 15 yaşında zayıf, çocuk yaşına karşın ahlaksız bir kızdı. Folies de oynamaya başladığından sivrilmişti. Labordet tüm bu kadınları bir tek arabada getirmişti. Kızlar sıkış tepiş geldikleri için hala gülüyordu. Maria Blond ötekilerin kucağına oturmuştu. Ama kibar tavırlarla herkesi selamlayıp el sıkarlarken dudaklarını büzüp ciddileştiler. Gaga çocukça davranıyor, kibar olacağım derken ezilip büzülüyordu. Yolda gelirken Nana'nın yemeğinde çıplak altı zencinin hizmet edeceğini söyledikleri için Tatan Nene merak ediyor, onları görmek istiyordu. Labordet çok aptal olduğunu, susmasını söyledi. Fauchery, "Bordenav nerede?" diye sordu. Nana, "Ah çok üzgünüm" diye bağırdı. "Bu akşam aramıza katılamayacak." Rose Mignon, "Evet" dedi, "ayağı bir kapağa takılmış, fena halde burkulmuş. Bacağı sarılıp sarmalanmış, bir iskemleye uzatılmıştı. Öyle küfrediyordu ki." Bunun üzerine Bordenav'a herkes üzüldü. Bordenav olmayınca yemeğin tadı çıkmazdı. Sonunda onsuz eğlenmeye karar verdiler. Başka konulardan konuşulurken kalın bir ses yükseldi. "Ne varmış yani, ne varmış? Beni böyle uyutamazsınız." Bir çığlık koptu. Herkes başını çevirdi. İri boyu, kırmızı suratıyla Bordenav'dı gelen. Kapının önünde bacağı dimdik Simon Cabiroche'un omzuna dayanmış duruyordu. Şu anda Simon'la yatıyordu. Eğitim görmüş bir kız piyano çalıyor, İngilizce konuşuyordu. Ufak tefek, sarışındı. Öyle inceydi ki Bordenav'ın ağırlığı altında iki büklüm olmuştu. Bununla birlikte boyun eğmişçesine gülümsüyordu. Bordenav ikisinin bir tablo oluşturduklarını düşünerek birkaç saniye poz verdikten sonra "Sizi seviyormuşum" diye sürdürdü. Vallahi canımın sıkılacağından korkup kendi kendime gideyim dedim. Sonra birden durup, vay canına yandığımın diye bağırdı. Simon adımını hızlı attığı için Bordenav'ın ayağı acımıştı. Kızın üstüne yürüdü. Simon gülümsemesini bırakmadan güzel yüzünü dayak yemekten korkan bir hayvan gibi önüne eğiyor, ufak tefek şişman vücudunun olanca gücüyle onu destekliyordu. Zaten çığlıklarını işten herkes gelmişti. Nana ve Rose Mignon bir koltuk getirdi. Kadınlar bacağının altına ikinci bir koltuk yerleştirirken Bordenav kendini koltuğa bırakıverdi. Orada bulunan tüm sanatçı kadınlar doğal olarak onu öptü. Bordenav homurdanıyor, iç çekiyordu. Lanet olsun, lanet olsun. Neyse midem sağlam, siz görürsünüz. Öteki çağrılılar da gelmişti. Odada adım atacak yer kalmamıştı. Kapkacak gümüş çatal bıçak gürültüsü kesilmişti. Şimdi büyük salondan şef garsonun öfkeli homurtuları, kavga sesleri gelmekteydi. Nana artık başka konuk beklemediğinden sofranın hazırlanmamış olmasına şaşırıyor, sabırsızlanıyordu. George'u neler olduğunu anlaması için içeriye yollamıştı. Tam o anda içeri kadınlı erkekli bir grubun girmekte olduğunu görünce çok şaşırdı. Yeni gelenleri hiç tanımıyordu. Bunun üzerine biraz bozularak Bordenav'a, Mignon'a, Labordet'e baktı. Onlar da tanımıyordu gelenleri. Kont de Vandevros'a sorunca Kont birden anımsadı. Bu delikanlılar Kont Mufa'nın evinde çağırdığı insanlardı. Nana ona teşekkür etti. Çok iyi yapmıştı elbet. Yalnız çok sıkışacaklardı. Labordet'e sofraya 7 kişilik servis ekletmesini söyledi. Labordet henüz çıkmıştı ki uşak yeni gelen 3 kişiyi daha içeri aldı. Yo, bu kez iş gülünç olmaya başlıyordu. Sofraya sığamayacaklardı kesinlikle. Nana öfkelenmeye başlamış, kibar tavırlar takınarak bunun hiç de uygun bir davranış olmadığını söylüyordu. Ama 2 kişinin daha geldiğini görünce gülmeye başladı. Gerçekten çok tuhaf buluyordu durumu. Ne yapıp edip sığmaya çalışacaklardı. Herkes ayakta duruyordu. Bordenav tek başına 2 koltuğu kapladığından yalnızca Gagayla Mignon oturmuştu. Sesler uğultu halinde çıkıyor, herkes esnemesini engellemeye çalışarak alçak sesle konuşuyordu. Bordenav, söylesene kızım, sofraya oturalım mı artık diye sordu. Tamam olduk değil mi? Nana gülerek, galiba öyle, tamamlandık artık diye karşılık verdi. Bakışlarını salonda dolaştırırken birden ciddileşti. Çağrılılardan biri eksik gibiydi. Kuşkusuz hiç sözü edilmeyen bir eksikti. Bu yüzden beklemek gerekiyordu. Birkaç dakika sonra çağrılılar kendi aralarında uzun boylu, soylu yüzü olan aksakallı bir bey gördüler. İşin şaşırtıcı yanı kimse onun içeriye girdiğini görmemişti. Adam küçük salonda yatak odasının aralık kapılarından birinden girmiş olmalıydı. Herkes sustu. Fısıldaşmalar başladı. Kont de Vandores bu adamın kim olduğunu biliyordu kuşkusuz. Çünkü ikisi gizlice el sıkışmıştı. Ama kadınların sorusuna gülümseyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Caroline Hackett alçak sesle ertesi gün Londra'ya evlenmek için gidecek bir İngiliz lordundan söz etti. Onu çok iyi tanıyordu. Birlikte olmuştu. Bu öykü tüm kadınların ağzında dolaştı. Yalnız Maria Blond da kendi hesabında onun bir Alman elçisi olduğunu, arkadaşlarından biriyle yattığını öne sürdü. Erkeklerde yabancı konusunda çabucak bir yargıya vardı. Ciddi birine benziyordu. Belki de yemeğin parasını veren oydu. Olabilirdi bu.